Talat Paşa'nın İttihat ve Terakki'nin 1917 kongresinde konuşması. Dipnot: Tanin, 25-26 Eylül 1917. Numara 3157-3158. 1-2 Ekim 1917. Numara 3161-3162. Arkadaşlar, tahrikkar eserlerine Avrupa'nın 6 aydan ziyade tahammül edemeyeceği zannedilen Harbi Umumi'nin bugün 4. senesinde yaşıyoruz. Her tarafta umumi olan yorgunluğa ve düşman memleketlerde istilacı bir surette ve durmaksızın devam eden ihtilallere ve karışıklıklara rağmen hasımlarımız düşmanlığı terk etmemek hususundaki inatlarında sebat ediyorlar. Mustarip insanlığı beyhude kan dökmekten ve hayat ve mal kaybetmekten kurtarmak için müttefiklerimizle müştereken vuku bulan barışçı teşebbüslerimiz, istila ve tahakküm hırsı ile medeniyet cihanını tehdit eden büyük tehlikenin neticelerini göremez ve takdir edemez bir asabiyet haline tutulan hasımlarımızı akıl ve adalet dairesine döndüremedi. İnkılap buhranını yaşadığı bir sırada harici tecavüzler ile bir kat daha üzgün ve elemliyken, bu büyük badireye müdahaleye zorlanan memleketimiz, mücadelenin uzamasından bit tabi ziyade mustariptir. Fakat edilen fedakarlıklara, çekilen eza ve cefaya devletin mevcudiyetinin teyidi ve bağımsızlığının tesisi namına katlanıldığını idrak eden milletimiz, bütün müşkülat ve mahrumiyetleri azim ve sebat ile karşılamakla devam etmeli ve edecektir. Arkadaşlar, milletler arası siyasi vaziyette büyük değişiklikler husule getirmek eğilimini gösteren bugünkü harp gibi büyük vakaların ortaya çıktığı anda seyirci, atıl bir vaziyette kalmak, bir devlet için mahkumiyeti evvelden kabul etmek demektir. Bilhassa Asya ile Avrupa'nın kavşağında hükümet tesis etmiş ve Doğu'nun ve Avrupa'nın 3 asırdan ziyade zorba Moskov istilasına karşı kalkanlığı vazifesini yapmış ve Avrupa kıtasında cereyan eden harplerden doğrudan doğruya veya dalaylı olarak asırlarca etkilenmiş olan devletimiz için bu asla mümkün değildi. Bunun içindir ki Harbi Umumi'nin zuhurunu müteakip Padişahımız Efendimiz Hazretleri umumi seferberlik ilan etmiş ve hükümeti seniye de elinde silah olduğu halde vaziyete seyirci kalmıştır. İngiliz donanmasının boğaz önünde bayrağımızı karşı tecavüzü üzerine Çanakkale'yi kapamakla yetinerek bunu harp vesilesi saymamış, daha sonra Moskovların donanmalarıyla Karadeniz'de ve ordularıyla hudutlarımızda vaki olan taarruzu, bizi tarihi mukadderatımızın sevk ettiği tarafı tutarak merkezi hükümetler yanında mevki almaya zorlamıştır. Azim ve metanetine zerre kadar halel gelmeksizin 3 seneden beri bütün cephelerde gösterdiği cesaret ve yiğitlik eserleriyle ecdadının ruhunu hoş tutan ve bütün dünyanın takdirini kazanan ordumuzu minnet ve şükran ile selamlarım. Sinesinden böyle bir ordu çıkaran bir millete dayanan devletimiz ebediyen yaşayacaktır ve yaşamak hakkıdır. Bu hakkı düşmanlarımız da itirafa mecburdur. Etmezlerse tam ittifakımıza ve maddi ve manevi bütün kuvvetimize güvenerek onları kabule mecbur kılıncaya kadar tevkifat-ı Rabbaniye'ye dayanarak harpte sebat edeceğiz. Biz evvel ve ahir söylediğimiz ve muazzam müttefiklerimizle de her vesileyle tekrar eylediğimiz üzere mevcudiyetimizi ve bağımsızlığımızı teyit ve geliştirme serbestliğimizi ve yükselişimizi temin için harp ediyoruz. Bu esasları kabul ettiklerini bildirdikleri anda muhasımlarımızla barış müzakeresine başlamaya da hazırız. Harp meydanlarında Osmanlı ordusunun silah zaferini kıramayan, top ve tüfekleriyle istila ve ihtiras gayelerini tatminden aciz kalan düşmanlarımız, milletimizi kamuoyu önünde lekelemek ve bu suretle barış zamanında malum emel ve maksatlarına müsait bir zemin hazırlamak üzere, gerek kendi memleketlerine ve gerek tarafsız memleketlerde aleyhimize türlü yalanlar ve iftiralar icat eylemekten geri kalmıyorlar. Ve kamuoyunu yanıltmak ve zehirlemek için her türlü propagandalara müracaat ediyorlar. Bizim düşman tebaa ve muhariplere karşı kötü muamelede bulunduğumuzdan, Ermeni ve Musevi unsurları hakkında türlü mezalim ve tecavüzler icra eylediğimizden birçok bahsediyorlar. Lakin tarafımızdan hatta insaniyet saikiyle ve adalet hissiyle birçok tarafsız zevat tarafından reddolunan ve çürütülen bu garazkârâne neşriyatın mahiyeti, hamdolsun birçok yerlerde anlaşılmaya başlamıştır. Bununla beraber kamuoyunu bir kat daha aydınlatmak için bu meseleler hakkında birkaç söz söylemeyi faydasız görmüyorum. Düşman tebaa ve muhariplere karşı gösterdiğimiz insaniyet ve Ali Cenaplık eserleri yalnız tarafsızların şahitliğiyle değil, bizzat düşmanlarımızın birçok itiraflarıyla dahi sabit olmuştur. Gerek Çanakkale ve Irak'ta, gerek diğer harp cephelerimizde şanlı askerlerimiz yalnız gösterdikleri kahramanlık harikaları ve kahramanane eserler ile değil, düşmanlara karşı gösterdikleri insaniyet kerane eserler ve Ali Cenabane hareketleriyle dahi bütün İslam'ın takdir ve övgüsüne mazhar olmuşlardır. Bu hususta İngiliz gazetelerinin birçok neşriyatı ve meşhur bir muhabirin bu derece asil ve mert olan bir kavmi düşman olarak karşılarında değil, belki dost sıfatıyla yanlarında görememekten kaynaklanan derin üzüntülerini ifade ettiği henüz hatırlardadır. Yazar ve gezgin İsveçli Swinhand'in malum neşriyatı ile Amerika sefiri Monsieur Elkos'un ve Amerika'nın Kudüs ve Halep konsolosları Mr. Galande Brock ve Mr. Kako'nun Journal ve Bund gazetelerindeki asil Osmanlı milleti hakkında övgüyle dolu olan beyanatı, kezalik yabancı unsurlar hakkında Osmanlı hükümeti tarafından yapılan iyi muameleyi anlatan ve gözlemlere dayalı Vatikan'ın resmi ceridesi L'Osservatore Romano gazetesine yayımlanan makaleyi ve yine Salibi Ahmer heyeti tarafından aynı mealde vuku bulan neşriyatı sözü uzatmış olmamak üzere ihtar etmekle yetinir ve bunları bu husustaki iddiamız ispata kafi delil sayarım. 3. kaset 2. yüzün sonu. Düşmanlarımız kendi memleketlerinde bulunan tebaamızı çoğunlukla esir karargahlarına nakil ve Rusya gibi bazıları uzak ve soğuk şehirlere sürdükleri ve mallarını haciz ettikleri ve sattıkları halde bizdeki düşman tebaanın serbest bir surette iş ve güçleriyle iştigal eylemekte olduklarını herkes görüyor. Tarafımızdan düşman devletler tebaasına karşı alınmış bazı tedbirler var ise de o herkesin malumu olduğu üzere ya misilleme yoluyla veya memleket müdafası icablarından bir askeri zaruretin zorlamasıyla vukuğa gelmiştir. Buna ise devletler hukuku hükümleri müsaittir ve hiçbir devletin başka bir suretle hareket etmesine imkan olamayacağı aşikardır. Ermeniler asırlardan beri bu devletin bayrağı altında yaşayan bir unsurdur. Harici ayrılıkçı telkinlere kendilerini kaptırıncaya kadar bir mesai ve barış unsuru olarak devletin teveccüh ve korumasından tamamıyla istifade etmişlerdir. Memleketimiz hakkındaki ihtiraskar gayelerini temin için Hristiyan unsurları ayaklandırmaya alışkanlık edinmiş olan Ruslar, 19. asır ortalarında Ermenileri de tahrike başlamışlar ve bir takım Ermeni hayalperestlerini kendilerini fesat ve ihtilal aleti olarak hazır bulmuşlardır. Rus orduları 1877 harbinde Ayestefanos'ta bulundukları zaman Ermeni Patriği Grand Duke Nikolay'a müracaat ile Ermeniliğin bağımsızlığı namına yardım talebinde bulunmuş ve bunu takip eden teşebbüsler Berlin Anlaşması'na bilinen 61. maddeyi koydurmaya sebep olmuştur. Bundan sonra hayalperest komiteciler 61. maddeyi ihtilal bayraklarına süs kabul ederek dahilde halkı aldatmak, hariçte de cihan kamuoyunu kendi üzerlerine çekmek için bugüne kadar gezdirmişler ve zaman zaman cüret ettikleri isyanlarla devletin gailelerini artırdıkları gibi kendi milletlerini de felaketten felakete sevk etmişlerdir. İstibdat zamanında hürriyet mücadelesi şeklinde yine aynı maksada hizmet etmek suretiyle çalışan Ermenileri, biz Osmanlı hürriyetperverleri meşrutiyeti tesis mücadelesinde en tabii ortak saymış, kendileriyle el ele vererek onları siyasi haklardan tamamıyla istifade ettirmiş idik. Nüfusları nazarı dikkate alınmayarak ayan ve mebusan heyetinde birçok üye bulundurdukları gibi şurayı devlet üyeliği ve bütün devlet şubelerinde pek mühim mevkilerin kendilerine verilmesinden çekinilmemiştir. 1909 senesi 31 Mart'ında İstanbul'da patlayan irtica memleketin her tarafını, Arnavutluğu, Arabistan'ı, Anadolu'nun çoğu vilayetlerini sarsmış, yer yer vuku bulan hürriyet aleyhindeki ihtilalleri bastırmakla meşgul olunduğu sırada, İtalya Harbi ve Balkan hizmetleri devletin mevcudiyetini tehlikeye atmış idi. Hariçten ve dahilden maruz kaldığımız tecavüzlerin meşrutiyeti boğmak kastıyla yapıldığını gördükleri halde, Ermeni komitecileri yine ham hayallerini kendilerine kaptırdılar. Gerçekleşmesi imkansız ayrılık emelleri arkasında Avrupa'da heyetler dolaştırmaya koyuldular. Ermeni meselesi bu vaziyetteyken harbi umumi ortaya çıktı. Nutkumun başında izah edilen sebeplerden dolayı devlet de derhal genel seferberlik ilan etti. Daha sonra da harbe mecbur bırakıldı. Harp halinin icabından olarak tesis edilen örfi idare siyasi faaliyeti durdurduğu ve şiddetli bir denetime tabi tuttuğu gibi bu büyük badirede vatana hiyanete cüret edilebilmesi uzak görüldüğünden Ermeniler de diğer vatandaşlar gibi ordu kadrosuna alınmış ve kendilerine silah da dağıtılmış idi. Harbe müdahalemiz zamanına kadar sükûnu muhafaza eden komiteciler, Ruslar hududumuzu tecavüzle bazı yerlerimizi işgal altına almaya başlayınca, sükûndan ihtilale, sadakatten isyana geçtiler. Muharebenin 3. aylarında Van mebusu Varamyan evvelce Rus sefirinin Baba Ali'ye verdiği notanın aynı olmak üzere Ermeni talepleri namına vilayet valisine bir muhtıra vermiş ve bunu orduda bulunan Ermeni neferlerin silahlarıyla dağlara ilticası ve jandarmalara Müslüman ahaliye taarruzları takip etmiştir. Bunun üzerine hükümet-i seniye İstanbul'da patrike ve komiteye mensup mebuslara vaziyetin vehametini izah ile engelleyici tedbirler almalarını tavsiye etmiş ve neticesini 1,5 ay daha beklemiştir. Ancak ordunun önünde Van ve arkasında da Zeytun ihtilali vuku bulduktan sonra ordu kumandanının gösterdiği lüzum üzerine her tarafta aramalar başlamış. Diyarbakır, Urfa, Kayseri, İzmit, Adapazarı, Bahçecik, Amasya, Sivas, Merzifon, Trabzon, Samsun, Arapkir, Malatya, Dörtyol, Haçin, Bursa, Erzurum, Erzincan vesaire yerlerde silahlar, bombalar, infilak maddeleri elde edilmiş ve bunların mühim kısmı manastırlarda, kiliselerde bulunmuştur. Bu suretle yanları ve arkası tehdit altında bulunduğu ortaya çıkan ordunun selametini temin için harp mıntıkaları haricinde nakil muamelesi başlamıştır. Bu muamelenin intizam ile cereyan ettiği iddia edilemez. Zira jandarmaların büyük kısmı ordu kadrosuna dahil edildiğinden arzu edildiği gibi inzibatı temin mümkün olamadı. Fakat merkezi hükümet muhtelif tahkik heyetleri göndererek tecavüzlerde bulunanları divan harplere vermiştir. Bu meyanda cürümleri tahakkuk edenler idam ve kürek gibi en ağır cezalarla mahkum edilerek cezalandırılmışlardır. Ve bu surette hükümet üzerine düşen vazifeyi yerine getirmekte asla tereddüt etmemiştir. Silah elde isyan edenlere karşı kendisini müdafaa etmek her devletin hakkıdır. Bu hak İngiltere ve Fransa'da olduğu gibi bizde de mevcuttur. Çocukların ve kadınların hayatını da vikaye ile kayıtlı olmaksızın İrlandalılar hakkında her türlü şiddet ve zulmü reva gören İngiltere, eğer bu ihtilal harp mıntıkası dahilinde vuku bulmuş ve Almanlarla muharebeye tutuşmuş ordunun yanlarına ve arkasına sirayet etmiş bulunsaydı, İrlandalıları harp mıntıkası haricine göndermeyecek miydi? Transvaal'de ahalinin iskanı için tahsis edilen mahallelerde açlıktan öldürülen kadınlar ve çocuklar ve Hindistan'da inzibatı tesis vesilesiyle insan vicdanını titretecek derecede işlenen zulümler, İngiliz siyasetinde insani düşüncelerin katiyen yeri olmadığını ispat eden kuvvetli delillerdendir. Gazze ve Yafa şehirleri askeri sebeplerin zorlamasıyla tahliye edilmiş idi. Bu sebepleri doğuran düşmanlarımız tahliye keyfiyeti üzerine hatır ve hayale gelmedik zulüm ve işkence efsaneleri icat ettiler. Ajansları gazeteleriyle hakkımızda her türlü iftirayı reva gördüler. Fakat hakikat çabuk ortaya çıktı. Osmanlı hükümeti her türlü koruma tedbirlerini düşünerek belirtilen şehirleri tahliye etmiş idi. Tarafsız gazetecilerin, Musevi önde gelenlerinin, hahamların ve konsoloslarla saltanat-ı seniye nezdinde bulunan tarafsız sefirlerin tahkikten sonra çektikleri telgrafnameler bu iftiraların varit olmadığını ilan ettiler. Düşmanlarımızın aleyhimizdeki neşriyatlarında hakikaten ne derece saptıkları bir kere daha meydana çıktı. Geçen de Ajans Reuters yayımladığı bir telgrafname ile Amerika'nın eski Der Saadet Sefiri Mr. Morgenthau'nun Filistin toprağında bir Musevi hükümeti teşkili sebeplerini tamamlamak maksadıyla Avrupa'ya ve ondan sonra Mısır'a gittiğini bildirmişti. Biz bu havadisi okuduğumuzda diğerleri gibi uydurma olduğunu zannetmiş idik. Zira memleketimizin bir kısmında Yahudi hükümeti tesis etmek peşinde dolaşmak Yahudilik alemi için büyük bir nankörlük olurdu. Meşhur Ignatiev kanunlarıyla bugünkü İngiltere'nin müttefiki olan Rusların uzaklaştırıp sürdükleri yüz binlerce Yahudiler, bizim memleketimize iltica ettikleri gibi, her nerede cebir ve tazike maruz kalmışlarsa devletin şefkatli kollarını kendilerine daima açık bulmuşlardır. Dipnot: Kont Nikolay Pavlovich Ignatiev, Panslavizm yanlısı Rus diplomat ve devlet adamı, 3. Aleksandr'ın tahta çıkmasından sonra İçişleri Bakanlığı'na getirildi. Bu görevi sırasında olası devrimci ayaklanmalara karşı olağanüstü önlemler yürürlüğe koydu ve Yahudilere karşı sürdürülen pogromlara 1881 göz yumdu. Kaynak yayınlarının notu. Denebilir ki medeni ve siyasi haklarından Yahudileri tamamıyla istifade ettiren yegane devlet Osmanlı Devleti'dir. Amerika hükümeti Mr. Morgenthau'nun katiyen bu fikirle Avrupa'ya ve Mısır'a gitmediğini ve adı geçenin seyahatinin diğer sebeplerden kaynaklanmış bulunduğunu İsveç sefareti vasıtasıyla resmen Baba Ali'ye bildirmiş olmakla zannımızda aldanmadığımız resmen tahakkuk etmiş bulunuyor. Musevilerin Avusturya ve Almanya'da itibarlı olduğunu bilen İngiltere bu tahrikleriyle müttefiklerimizle mevcut münasebetlerimizi ihlal eylemek kastını güdüyor. İdrakli bir heyet olan Museviliğin düşmanlarımızın yalan tuzağına düşmeyeceklerine kuvvetle ümit ederim. Aleyhimize vuku bulan iftiraların mahiyetini özetle şöylece izah edildikten sonra Papa Hazretlerinin yüksek bir insaniyetkarlık fikrine tabi olarak bütün muharip devletlerin hükümdarlarına ve reislerine göndermiş oldukları mektuba sözü getirmek isterim. Papa Hazretleri insanlığı gelecekte harbin felaket ve tehlikelerinden korunmuş tutmak için iki esasın kabulünü teklif ediyor. Genel silah bırakma ve bütün milletler arası ihtilafların yüksek ve kuvvetli bir mahkeme hükmüyle halli ve neticelendirilmesi. Biz hudutlarımız dahilinde maddi ve manevi bütün servet ve iktidarımızı serbestçe geliştirebilmek ve bu surette hem kendimizin hem de insanlığın saadetine hizmet etmekten gayri bir maksat takip etmiyoruz. Dolayısıyla hükümlerinden büyük küçük bütün devletlerin haklarının eşitliği esasına dayanacak olan böyle bir yüksek mahkemenin teşkiline herkesten ziyade taraftar olduğumuzu beyan edebiliriz. Dipnot. Cümle taninde bu şekildedir. Kaynak yayınlarının notu. Silah bırakma hususunda hayati menfaatlerimiz ile uzlaşabilecek her çözüm şekline muhalif olmayacağız. Müttefiklerimiz ile fikir alışverişi neticesinde kararlaştırılan esaslar dairesinde hazırlanan cevabi notamız Papa Hazretlerine gönderilmiştir. Genel askeri vaziyet dört müttefik devletin lehinde ve her zamandan ziyade emin bulunuyor. Siyasi vaziyetimiz ise ihtilaller ve karışıklıklar içinde bocalayan düşmanlarımıza nispetle herhalde pek ziyade güven verici bulunuyor. İktisadi ve mali vaziyet itibariyle de göğüslenmesi imkansız müşkülat içinde bulunmuyoruz. Barışın ne zaman yapılacağı bilinemez ise de neticeye yaklaşmakta olduğumuz da görünmektedir. Azim ve birliğimizde sebat sayesinde bizi bağımsızlık ve kurtuluşa götüren nihai zafere yakında erişeceğiz. Efendiler, İttihat ve Terakki Fırkası bu memlekette yenilik ve yükselmenin daima bir etkeni olduğu için her sene yaptığı kongrede bir yeni vecd ve galeyan, bir yeni mefkura doğmaması mümkün değildir. Bu kongrenin mefkuresi Cihan Harbi'nin müşkülat ve felaketlerinden ilham aldığımız duygular olmalıdır. Bu harbin bize telkin ettiği en büyük ders asri bir milletin bilhassa ilim ve ahlakla yükselebileceği kanaatidir. Milletlerin tecrübeleri açık bir surette gösteriyor ki, bir memlekette kanunun hakimiyetinin temin edilebilmesi için evvel emirde ilmin ve ahlakın hakimiyetinin temin edilmesi gerekir. Gerçi bir devletin esas vazifesi kanuni bir adalet ve hürriyet vücuda getirmektir. Fakat bu gayenin temini ilim ile ahlakın memlekette kuvvetli bir surette hükümran olmasına bağlı olduğundan, aynı zamanda hem kanunun hem de ahlakın hakimiyetini temine çalışmak ve buna ulaşmak için de ilmin ve ihtisasın yol göstermelerine ve aydınlatmalarına mutlak bir surette riayetkar olmak fırkamızın mukaddes bir gayesi olmalıdır. İşte bu seneki kongreye bu mukaddes gayeyi hep birlikte yüceltmekle nihayet veriyoruz.